Hacer Hanım öğleye doğru sandığından kuka tesbihini çıkardı. İşlemeli başörtüsünü başına aldı, sedirin köşesine çekildi. Başladı tesbih çekmeye. Oğlunun huyunu biliyordu. İsterse öfkeden kudursun pek pek o gün. Ertesi gün bal mumu gibi yumuşayıverir, ipeğe dönerdi. Dün akşam geleceğini, annesinin gönlünü alacağını ummuştu ama gelmemişti. Sabahleyin de erkenden gittiğine göre öğleyin mutlaka uğrayacaktı. Ya uğramazsa diye düşündü. Uğramaz da günlerce konuşmazsa? Bu ihtimal bile Hacer Hanım'ı çileden çıkarmaya yetti. Uğramaz, günlerce konuşmaz, hatırını sormazsa mı? Hele sormasın, hele uğramasın. Alimallah, onu tefekor dünyaya rezil ederdi. Gözleri daldı. Onun uğruna, onun okuyup adam olması uğruna gençliğini tüketmişti. Kocaya varmaması biricik oğlunu üvey baba elinde ezdirmemek için değil miydi? Yo, dedi içindeki ses. Kocaya varmamanın sebebi biricik evladını üvey babaya ezdirmemek değil. Çoktan varırdın ama isteyen olmadı. Seninle evlenmektense bol bol eğlenmeyi, sonra da tekmeyi atmayı daha uygun bulmadılar mı? Doğrusu buydu. Buydu ama hep doğru ama acı gerçek gibi beğenmedi bunu. Oğlu da gelini de başkaları da oğlunu, biricik oğlunu üvey babaya ezdirmemek için evlenmediğini bilmeli, buna inanmalıydılar. Çamaşıra, tahtaya gittiği konakların çapkın beylerini, parlak oğullarını hatırladı. Hey gidi günler hey. Bir Firuzan Bey vardı. Babe Ali mektubu kaleminde. Ne zaman evlerine çamaşıra gitse Firuzan Bey'in ya bademcikleri şişer ya da başı fena halde ağrır, daireye gitmezdi. Annesi işin farkında olmalıydı ki Hacer çamaşıra geldiği günler bademcikleri şişen oğlunu konakta yalnız bırakmak için sık sık ortalıktan kaybolur, ya komşulara ya da kapalı çarşıdan bir şeyler almaya gider, konağa çok geç dönerdi. İlk zamanlar Firuzan Bey ne kadar utangaçtı ya Rabbi. Henüz tanışmışlardı. Hacer'in çamaşıra ikinci gittiği gün annesi gene kapalı çarşıya mı komşularına mı ne gitmişti? Küçük bey sadakor geceliğiyle odasında yatıyordu sözde. O sıralar komşu molla ile kırıştırdığı için Firuzan Bey'e pek dikkat etmemiş, etse bile o kar gibi paşa çocuğunun bir çamaşırcıya tenezzül etmeyeceğini sanmıştı. Leğen başında sabunlu suları savura savura yıkarken aklında molla, ille de mollanın latayı, sarığı, mintanı filan attıktan sonra büsbütün şahlanışını düşünüyordu ki Firuzan Bey beyaz bir gölge gibi önünde bitivermişti. Çok korkmuştu birden. Yüreği kuvvetli kuvvetli çarpmaya başlamıştı. Ama korkacak bir şey yoktu. Firuzan Bey'in tatlı yüzü, iri siyah gözleri cesaret vericiydi. Öyle tatlı, öyle ahenkli, öyle iç gıcıklayıcı bir sesi vardı ki kolay gelsin demişti. Hoş geldiniz küçük bey. Nasıl olsa bademcikleriniz... Bademciklerim mi? İlahi Hacer, sahi mi sandın? Değil mi? Değil ya. Bademcikleriniz şişmediyse evde niçin kaldım? Bunu mu merak ettin? Senin için. Benim için mi? Evet, senin için. Başı nasıl dönmüş, yüreği nasıl alıp alıp vermiş, içi nasıl gıcıklanmıştı. Bu kadar büyük bir konağın, kız gibi zarif çocuğu, koskoca bir paşazade kendisi için bir bahane uydurup evde kalmıştı ha? Hazdan kırıldığı, başı tatlı tatlı döndüğü halde tek cevap verememiş, başını önüne eğip susmuştu. Firuzan Bey bu manalı sükutu ikrardan saymış olacak ki yanına gelip çömelmiş sormuştu. Ha, ne dersin? Genç adam cevap alamayınca çenesinden tutup başını kaldırmış, göz göze gelmişlerdi. Cevap versene, çok hoşsun da onun için. Sonra sağ eliyle koltuk altından tutup kendine çekivermiş, çömeldiği yerde kıç üstü oturtmuştu. Kolları arasındaydı artık. Kalbi sökülecek gibi çarpıyordu. Yapmayın Firuzan Bey. Delikanlı artık o narin hanım evladı değildi. Firuzan Bey, anneniz geliverir. Ay vallahi geliverir anneniz. Kirli çamaşırların yumuşak beyazlığı üzerine sırtüstü yıkılıvermişti. Hacer Hanım sedirin baş köşesinde gözlerini yummuş, tesbih çekmeyi filan unutmuştu. Sanki yıllarca önce çamaşır leğeninin hemen yanı başındaki kirli çamaşırların yumuşak beyazlığında sırtüstü yatıyor, Firuzen Bey'in tatlı ağırlığı altında eziliyordu. Birden sokak kapısının tokmak sesi. Kendisine gelerek gözlerini açtı. Başörtüsü kaymış gibi düzeltti. Tesbihini tekrardan Subhanallah, Subhanallah diye çekmeye başladı. Konsolun üzerindeki saat tam öğleyi gösteriyordu. Oğlunun yemeğe geldiğini anlamıştı. Kaşlarını çattı. Sonra gözlerine tükürük sürerek beklemeye başladı. Ne olursa olsun kolay kolay barışmayacaktı. Karı kocayı eline ayağına düşürmeli, onun keyfine göre gitmemenin ne demek olduğunu göstermeliydi. Oğlunun alışkın olduğu ayak sesleri tahta merdivenleri gıcırdata gıcırdata çıktı. Merdiven başında durdu. Karısıyla ayaküstü bir şeyler konuştular. Sonra oğlunu kucağına almış olacak ki çocuğun, "Babacığım, beni daha havaya kaldır, tavana kaldır," dediğini işitti. Daha sonra karıyla kocanın ayak sesleri silindi. Herhalde yatak odasına gitmiş olacaklardı. İçinden kıskançlık fırtına gibi geçti. Demek annesi umurunda değildi. Demek karısından, hatta oğlundan sonra geliyordu annesi. Demek ihmal edilebiliyordu artık. Birden camları, çerçeveleri, aynayı, karpuzlu lambayı filan parçalamak, kendini sokağa atıp onları dünyaya rezil etmek geçti içinden. Annesini ihmal edebiliyordu ha? O hale gelmiş miydi? O kadının sözüne böylesine kapılmış mıydı? Herhalde diye söylendi. Herhalde. Eğer kapılmasa gelir, halimi hatırımı sorar, gönlümü alırdı. Demek artık böyle şeylere yüzüm görmüyor. Benim varlığımla yokluğum onca eşit. Ben olsam da, olmasam da vız geliyor. Ansızın yeni bir ihtimal aklını oynattı. Ya bir gün oğlu, "Anne, kendine münasip bir oda bul, bir yerlerde bizden ayrı otur," derse, telaşlandı. Der miydi, diyebilir miydi, o kadar ileri gidebilir miydi? Ya giderse? Ya onu içi bile sızlamadan kaldırır atarsa? Avucunda toparladığı tesbihini sedire fırlattı. O zaman biliyordu yapacağını. Sedirden hırsla indi. Ayna karşısına geçti. "Kıyametleri koparırım. Adliyeye gider, koridorda beklerim. Tam mahkemeye gireceği sıra önüne çıkar, açarım ağzımı, yumarım gözümü. Onu bu şehirde duramaz ederim." Peki ama ne olurdu? Neye varırdı sonu? Eline ne geçerdi? Mahzarı büsbütün kaybetmez miydi? İrkildi. Kaybetmek mi? Sahi, kaybeder miydi? Tamamen öfkenin mi olurdu? O zaman artık hiç kimse avukat beyin validesi diye hürmet etmez, çamaşırcı muamelesi görürdü. Hayır, çamaşırcılığa dönemezdi. Gerçi bunu bu şehirde bilen yoktu ama olsun. Kendisi biliyordu ya, kim bilir kimin alt evlerindeki tek gözden ibaret bir odaya sığınıp yalnız başına yaşamak zorunda kalacaktı. İstemiyordu. Ne çamaşırcılık ne de şunun bunun alt evindeki tek gözden ibaret odada unutulmak. Bu oğlanı karnında 9 ay taşıyıp sonra da bin zahmetle doğuran, kahrını çeken, yetişip bu boya gelinceye kadar saçını süpürge eden kendisiydi. Öteki değil. Öteki neydi ki? Soyu sopu belirsiz, alelade bir kız, bir kadın. Oğluysa koskoca bir avukattı. Süleymaniye'nin fakir evlerinden birinde yetişmiş, alelade bir kızla değil, vekil vukala kızlarına layık, yakışıklı bir erkekti. Kafasından mahzarın asıl babası olan sarı bıyıklı subay kılıcını sürüye sürüye geçti. Hacer Hanım içini çekti. Mahzarı da tıpkısına ona, o sarı bıyıklı, yakışıklı subaya benziyordu. Mahzara bu kadar düşkünlüğü de bundandı. Ne olursa olsun geçen gün hakimin baldızı Pakize hanımefendi ne demişti? "Aa, doğrusu Mahzar Bey gibi yakışıklı erkek az bulunur." Yalan mı? Doğru, dost doğru bir sözdü. Hem ne iyiydi oğlu eskiden. "Anneciğim," Demez mi? Ağzından birkaç anneciğim birden dökülür, gözlerinin içleri gülerdi. Aldığı davaları, kazandığı paraları annesine söyler, annesine sormadan şuradan şuraya gitmez, bir çöp bile satın almazdı. Şimdi ya? Şimdi o hizmetçi yapılı karısının ağzına bakıyor, karısıyla yalnız kalabilmek için can atıyordu. Ne diye evlenmişti sanki? Birden kapı açıldı. Hacer Hanım göz ucuyla aynaya baktı. Oğluydu. İçeri girdi, kapıyı kapadı. Annesinin yanına yaklaştı. Aralarında hiçbir şey geçmemiş gibi gülümseyerek kollarından tutmak istedi. Hayır, hayır. Bu kadar kolay barışma imkanı vermeyecekti. Silkindi. Bırak beni. Oğlunun elinden kurtuldu. Kendini sedire attı. Başladı çocuk gibi sesli sesli ağlamaya. Mahzar donmuş kalmıştı. Annesinin şu çocukça, yaşıyla başıyla hiç de uygun düşmeyen, hafif haline hayretle bakıyor, sadece bakıyordu. Ne vardı? Kim ne demişti? Olanlar incir çekirdeğini doldurur muydu? Huyunu bildiği için üstüne varmadı. Elleri arkasında uzun uzun bekledi. Densiz kadının ağdı hafifleyince sordu. Geçti mi hırsın? Geçti mi? Cevap alamadı. Annesinin yanına gitti. İlkin sedire ilişti. Sonra da başını bir zamanlar sütünü emdiği, hala pörsümemiş, hala diri memelerin üstüne koydu. Anam benim, anacığım. Oğlunun son derece biçimli, sarı saçlı başını nefretle itti. Ben kimsenin anası manası değilim. Değil misin? Niçin? Bu dünyada benim hiç kimsem yok. Yer yarığından çıktım ben. Mahzar doğrulup oturdu. Peki ama bu acı sözlere ne lüzum var? Sana ne diyen oldu? Hiç, hiçbir şey diyen olmadı evladım. Benim aklımdan zorum var. Durup dururken mesele çıkarıyorum. Peki ama... Pekisi meksi yok. Var git sevgili karınla çocuğunun yanına sen. Ne yapacaksın anayı? Seni doğuran, bu boya getiren onlar. Git yanlarına. Allah sizi birbirinize mübarek etsin. Anneciğim. Kaç vakittir anlıyorum ben. Ben bu evde fazlayım. Aranızda Karaçalı gibiyim. Haldun odaya usulçacık girmiş, haminnesinin yanına sessizce sokulmuştu. Nazan Hanım ise kapı önünde girip girmemek arasında tereddütle dikiliyordu. Kayınvalidesinin huyunu bildiği için kocasına bütün öfkesi bana siz gidin barışın ben sonra giderim demiş dinletememişti. Oğluna karşı nasıl sert davrandığını gözleriyle görüp duruyordu. Ona fazla bir şey yapmamış kahırlı kahırlı konuşmuştu. Kendisini kovarsa ya birden kocasıyla göz göze geldi. Genç adam gel elini öp. Demek isteyen bir işaret yapınca tereddüdünden sıyrılıp girdi, yanına geldi. Öpeyim anneciğim. Hacer Hanım gelinine hışımla baktı. Olanca kin ve nefretiyle ''Hadi hadi şıllık!'' diye bağırdı. Utanmadan gelmiş de öpeyimmiş. O da Nazan'ın tepesinde fırıl fırıl dönmeye, gözleri kararmaya başlamış, kocasına bir an hazin hazin baktıktan sonra dolan gözleriyle dışarı çıktı. Mahzar ne yapacağını, ne yapması gerektiğini kestiremiyordu. Ne yapması lazımdı? Kalsa mı, gitse mi? Annesine sertçe baktı, göz göze geldiler. ''Yaptığını beğendin mi anne?'' ''Beğendim.'' dedi. Beğenmesem yapmazdım. Beğendin demek. Yazık. Çok yazık vallahi. Niçin? Niçin yazık oluyormuş? Çünkü bize, bizim ailemize yakışmamalı böyle şeyler. Hadi hadi, senden akıl almaya ihtiyacım yok. Mahzar tek cevap vermeyi yüzüm görmeden çıktı. Sofanın bir kenarında. Karısının hazırlamakta olduğu yemek masasına geçip oturdu. Çok bayağı bir kadındı doğrusu. Annesi için hayasızca, şimdi de bayağı sıfatlarını rahatça kullanabiliyordu artık. Kadıncağızın ne suçu olduğunu düşündü. Ne suçu olacaktı? Hiç. Yüzükle geldiği sıra karısını yatak odasına çekip, içeride yüzükten bahseden, bu işin bilhassa gizli tutulmasını isteyen kendisiydi. Karısının en küçük bir kusuru yoktu. Dirseklerini masaya dayadı, başını avuçlar içine aldı. Hacer Hanımsa oğluyla torunu çıktıktan sonra kapıyı arkalarından çarparak kapamıştı. Memnundu böyle yaptığına, iyi etmişti. Hiç olmazsa geline karşı kaç vakittir duyduklarını dökmüş, boşalıp rahatlamıştı. Odasının sofaya bakan penceresi gerisine usulcacık gitti, sıkı sıkıya inik perdeyi hafifçe aralayarak dışarı göz attı. Oğlu avuçları içinde başıyla kara kara düşünüyordu. Demek iyice tesir etmişti. Etsindi. Geline gelince o da çok sıkıntılı görünüyor, bir taraftan ekmek doğrarken öbür taraftan kocasına göz ucuyla bakıyordu. Gelini bu haliyle birden çok güzel bularak sinirlendi. Neresi güzeldi? Gözleri onu aldatıyordu. Hiç de güzel değildi. Asıl kendisiydi güzel. Azza mülazımıyla zabit katibi kocası peşinden yıllarca nasıl koşturmuştu? Ya sarışın subay? Sarışın subayın ölüm üzerine tekrar kocasına gelişi, güzel, yakıcı güzel olmasa kocası kabul eder miydi? Yeniden baktı. Kadın önce kocasının tabağını almış yemek koyuyordu. Pis cenabet diye geçirdi içinden. Gözüne girmek için kocan göbermedi ya, koskoca adam beklesin, ben olsam çocuğumunkine koymadan erkeğimin tabağına yemek koymazdım. Erkek de ne? Ama çocuk, hoş, herkes ben mi? Şuna bak, hala çocuğa koymadı. Senin gibi ana yere geçsin. Yemek can sıkıntısı içinde hemen hemen konuşulmadan geçiyordu. Ama her ikisi de hemen hemen aynı şeyi düşünmekteydiler. Hayat mıydı bu? Durup dururken ne diye bu can sıkıntısını çekeceklerdi? Ortada fol yok, yumurta yoktu. Ne olmuştu? Karı koca yatak odalarında herhangi bir mesele görüşseler bile ne çıkardı? Yemeğin sonlarına doğru sıkıntısı adam akıllı artan mazhar, sinirim fena halde bozuldu. Yemeğinizi yedikten sonra çıkalım da biraz hava alalım teklifinde bulundu. Nazının yüzünden endişeye, tereddüte dair bir şeyler geçti. Mazhar farkına vararak sordu. Ne var? Hiç. Nazan gözlerini kayınvalidesinin odasında kaldırdı. Anneni de teklif etsen fena olmaz. Anneme mi? Ne münasebet. Demin takındığı tavırdan dolayı mı? Yavaş söyle. Niçin? Duyuverir. Duyarsa duysun. Göbeğimiz ona bitişik değil ya. Sofradan kalktı. Elini ağzını yıkadı. Dişlerini fırçaladı. Yarım saat sonra Allah'a ısmarladık bile demeden çıktılar.